Ayrım 28, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 288. 68. Bölüm. Buraya küçükken gelmişti babasını görmek için, biraz daha büyüyünce de ağabeyini bulmak için. Meşhur 36'da insanı orada neşelendirecek bir şey yoktu. Daracık koridorlar, gömme dolapları andıran ofisler, tavana tutturulmuş yığınla kablo. Efsanevi polisleri ve mitleşmiş olayları çekip alın, geriye sıradan bir idari ofistan başka bir şey kalmazdı. Cinayet büroya doğru yöneldi. A merdiveni 3. ve 4. katlar ve ona öğlene doğru gelmesini söyleyen Audrey'nin ofisini aramaya başladı. Gael 8. bölgeden buraya yürüyerek gelmiş ve iki çam yarmasını da onu takip etmeye ve elbette belirli bir mesafeden mecbur bırakmıştı. Onu arabayla götürebilirlerdi ama Gael dünkü gecenin korkusunu üstünden atmak istiyordu. Audrey'nin inini bulmasının imkanı yoktu. Sonunda Gael'i Audrey'nin onu beklediği toplantı odasına yönlendirdiler. Gülümseme olmadan kısa bir selamlaşma, ışığa arkasını vererek dizüstü bilgisayarının karşısına oturmuş olan adli polis, taş ve yağmur rengi bulanık bir haliyle çevriliydi. Gael de onun karşısına oturdu ve teklif edilen kahveyi reddettikten sonra beklemeye başladı. Audrey tahnit teknikleri, tahnitçilerin kullandığı ürünler, bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlar hakkında araştırmalar yapmıştı. Görünen o ki artık sadece bu soruşturmayla ilgileniyordu. Ama neden hala Eric Katz'ı tutuklamamıştı? Genel olarak diye devam etti kadın polis, şah damarından akışkan tahnit maddeleriyle birlikte formol gibi biyosit ürünler enjekte ediyorlar. O kadar karmaşık bir iş değil ve...
''Sen ne halt ediyorsun?'' diye lafını kesti Gael. ''Elimize bir ipucu, bir kanıt geçer geçmez hep geri çekiliyorsun. İki günden bu yana Eric Katz hakkında tuhaf şeyler buluyoruz ve sen gerçek bir soruşturma bile açmıyorsun.''
Audrey ayağa kalktı, camı açtı ve bir sigara sardı. ''Sana daha kaç kere tekrarlamam gerekiyor. Yasalara ve kurallara uygun bir soruşturma için savcılık tarafından görevlendirme emri ve ondan önce de bir şikayet ya da ortada kesin bir suç olması gerekiyor. Ve şimdilik elimde hiçbir şey yok.
Bu olayı başka bir dosyayla ilişkilendirebilirsin. Hayatım boyunca babamın, sonra da ağabeyimin böyle yaptığını gördüm.
Önemli bir noktayı atlıyorsun. Ervan Afrika'ya gittiğinden beri biz, yani onun ekibinin elemanları başka ekiplere dağıtıldık. Her ne olursa olsun bir dümen çevirmenin imkanı yok.
Eğer Katz hakkında suçlamada bulunacak bir şey arıyorsan diye kötü niyetli bir tavırla karşı çıktı Gael. Neden tahnit işi üstünde ısrarcı olmuyorsun? Bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz.
Yanılıyorsun. Bu işi kimin yaptığını öğrenmek için bir araştırma yaptım. Naaşların Fransa'ya geliş tarihlerini öğrenerek Paris ve Lilas civarında bu konuda uzmanlaşmış kurumlar ile cenaze evlerini telefonla aradım. Ayrıca mezarlık yetkilisiyle de konuştum. Ancak bu bilgiler gizli tutuluyormuş. Şimdilik hiçbir şey öğrenemedim.
Hep aynı nakarat.
Audrey duymazdan geldi, sigarasını yaktı, dumanı Sen nehrine doğru üfledi. Olası bir senaryo daha var diye ekledi. Bilgili bir amatör. Bu durumda malzemeyi kendisi satın aldı, bu tür ürünleri tedarik eden şirketlerle temasa geçtim ve onlardan Yunanistan'daki kaza tarihinin sonrasına ait sipariş listelerini kontrol etmelerini istedim. Genellikle sadece profesyonellere satış yapıyorlar. Bandajların altındaki kararmış ve kurumuş iki çocuk aklına geldi. Küçük suratların sadece üst kısmını açmışlar, daha ileri gidememişlerdi.
Yani...
Sadece tek bir alıcı buldum. Thomas Sanzio adında biri. Eylül 2006'da formol, çeşitli sıvılar ve başka biyosit ürünler almış. Ayrıca bu alımları da sanki yığının içinde kaybolmak istercesine farklı şirketlerden yapmış.
Katz mı?
Her halükarda bu Sanzio nüfus kayıtlarında yok. Konuştuğum insanların telefon görüşmeleri ve firmanlar dışında onunla hiç temasları olmamış.
Banka hesabı?
Banka kayıtlarını bekliyorum ancak fazla umudum yok.
Teslim adresi?
Lilas mezarlığı. Aklına gelen görüntü onu bir kez daha ürpertti. Mezar odasından ayrılmadan önce urnalara da bakmışlar ve tanınmaz haldeki organları görmüşlerdi. Hangilerinin çocuklara ait olduğunu anlamak için uzman olmak gerekirdi. Mezardan çıkarken aklında kalan bir görüntü daha vardı. Her ziyaretinde tabutları açan ve mumyalarının karşısındaki dua kürsüsüne dizlerinin üstüne çökerek derin düşüncelere dalan Kat, bir üst vitese geçmeye karar verdi. Zaman kaybetmeyelim ve sorularımızı doğrudan Kat'sa soralım.
Sana daha önce de söyledim. Onu emniyete çağırmak için.
Ben kendimden söz ediyorum. Güzel bir akşam yemeğinde yapılacak bir sorgulamadan.
Onu yeniden aramayı mı düşünüyorsun?
Gerek yok. Dün gece bana mesaj bırakmış. Bu akşam beni görmek istiyor.
69. Bölüm. Nehir geçiş tahmininden daha zor olmuştu. Salvo akıntılardan kurtulmak için birçok manevra yapmıştı. Ve görünen oydu ki bu işin uzmanı değildi. Üstelik pek istekli de değildi. Hutuların bulunduğu kıyıya ulaşmak için acele etmiyordu Salvo. Sonunda akıntının oyduğu dik bir yamaca ulaştılar. Kıyıda cesetler vardı. Kollar, bacaklar suyun üstüne çıkmış bitki kökleriyle ve dikenli palmiye gövdeleriyle iç içe geçmişti. Kafası olmayan cesetler acayip pozisyonlarda suyun üstünde yüzüyordu. Ayrıca suyla sürüklenemeyecek kadar ağır silahlar da vardı. Yarıya kadar suya gömülmüş toplar, kuma gömülü obüsler, tanınmayacak halde metal parçaları.
''Ne yapıyoruz?'' diye kaygılı bir sesle sordu Salvo.
''İniyoruz, valizini al.''
Salvo yüzünü buruşturarak suya atladı ve cesetlere dikkat ederek Pira Gua'yı bağladı. Mide bulandırıcı koku hem bitkilerin tazeliğini hem de insan kalıntılarının kokuşmuşluğunu çağrıştırıyordu. Laterit duvarı açtılar ve kıyı boyunca devam eden bir patikaya ulaştılar.
''Faustin nerededir, ne diyorsun?'' diye sordu Ervan AK-47'sine mermi sürerken.
Her saldırıdan sonra FARDC gerideki üstlerine doğru çekilir. İnterahamveler eski madenci köylerinde kalmaya devam ediyorlar. Şu an için düzenli ordunun ölen askerlerinin silahlarını çalıyorlardır.
Onlar müttefik değil mi?
Salvo gülmesine engel olamadı. Buradaki ortaklıklar ancak savaş süresince devam ederdi. Ve bir keleşten veya bir çift bottan vazgeçmek söz konusu olamazdı.
''Yürü'' dedi Ervan iç karartıcı bir ses tonuyla.
Yüksek otların arasından geçip bir açıklığa ulaştılar. Her şey kapkaraydı. Ağaçlar, çalılar, cesetler, laterit. Yerdeki kraterler patlama noktalarını gösteriyordu. Palmiyelerin hiç dalı kalmamıştı. Yaşayan tek bir şey yoktu. Sadece cesetler, bazıları üniformalıydı, bazılarında ise alacalı bulacalı gülünç kıyafetler vardı. İlk bakışta 100 kadar ceset olduğu anlaşılıyordu. Üzerlerinde uçuşan bir sürü sinek kara bulutlar oluşturuyordu. Ama öncelik çoktan gözlerden ve cinsel organlardan başlayarak kendilerine ziyafet çeken akbabalardaydı. Biraz uzakta canlı ya da neredeyse canlı insanlarla karşılaştılar. Silah, mermi, bot ve üniforma toplamak üzere el arabalarını iterek tedirgin adımlarla yürüyen zombiler. Ayrıca ölülerin boynundaki fetişleri, tılsımları da çalıyorlardı. Oysa çok bir işe yaramadıkları aşikardı. Kimse onlara dikkat etmedi. Sonunda köye ulaştılar. Farklı renklerdeki saç çatılar pas ve dikenle kaplıydı. Tahtadan, briketten ya da kerpiçten duvarlar mucize kabilinden ayakta kalmış gibiydi. En can acıtıcı yer burasıydı. Kazamatlardan çığlıklar yükseliyor, gövdesi çıplak ya da yırtık pırtık cerrah önlüğü giymiş adamlar içi kan dolu leğenleri boşaltmak için dışarı çıkıyorlardı. Karşıdan bakıldığında büyücüye benzeyen kukuletalı kadınlar tek bir düşmanı yani kangreni alt etmekte kullanılan kaba saba cerrahi aletleri testere, balta, maçete taşıyorlardı. Tek bir üniformalı yoktu. Sadece fişeklikleriyle Meksikalı haydutları çağrıştıran, çıplak ayaklı, yaraları pansuman edilmiş, boş gözlerle sigara içen ya da kafa çeken Hutular vardı. Yorgunlukları uykusuzluğun ve fiziksel tükenişin çok ötesine geçmişti. Bu asla önü alınamayacak bir tür zihin kanamasıydı. Bununla birlikte gözlerinin derinliklerinde yanan başka bir şey daha vardı. Her an suratınızda bir kıvılcım patlatacakmış gibi korkutuyordu.
Onlara Faustin'in nerede olduğunu sor diye emretti Morvan.
Patron!
Dediğimi yap!
Hepsi sağır şef, bombalar yüzünden.
Ervan bir anda kahkahalarla gülme isteği duydu.
Yüksek sesle konuşman yeterli dedi. Hangi ses tonuyla konuşacağını göstermek ister gibi.
Salvo oradaki bir gruba seslendi. Svahili dilinde ya da başka bir lehçede bağırışmaya başladılar. Ervan parmağı tetikte aldığı bu kararı bir mantra gibi tekrarlayıp duruyordu. Gerçeğin son kırıntılarını öğrenmek için hayatını son bir kez daha riske atmalıydı. Belki de işe yarardı. Uzun zamandan beri ölü olan bir yıldız ancak ışığı hala ona ulaşabilirdi. Umudu bu yöndeydi.
Orada olduğunu söylüyorlar diye tercüme etti Sarı Mayo. Dün çok kayıp verdiklerini söylüyorlar. Mephisto çok öfkeliymiş. Bu iyi bir fikir değil.
Kafasında beresi, elinde keleşiyle 12 yaşlarında bir çocuk yanlarına gelmişti. Gözleri yarı kapalı, yüzü aşırı derecede zayıftı. Uyuşturucu nedeniyle boş gözlerle bakıyordu.
Çocuk diye açıkladı Salva, bizi oraya götürebilir.
Gidelim.
Madenci köyünü karşı yakadaki şehir gibi ot bürümemişti. Aslında burada yaşamaya devam etmişlerdi. İç içe geçmiş daracık sokaklar, derme çatma kulübeler, kapı önlerinde çöpler, tüm bunlar dünyanın herhangi bir köşesindeki varoş mahallesini çağrıştırıyordu. Ervan gerçek dışı bir izlenime kapılıyordu. İşsiz güçsüz satıcılar gibi sekilerin üzerinde duran, fetişlerle kaplı şu gülünç kıyafetli savaşçılar. Boş kovanlarla ve çöplerle dolu çamurlu zemin, doğanın kokusuyla karışan ceset kokusu, ağaç tepelerindeki kuşların cıvıltıları, maymunların çığlıkları dışında başka bir ses duymayan sağ kalanların sessizliği. Bu labirentin içinde aslanın yuvasına kendi isteğiyle girmişti. Birkaç dakikalık yürüyüşün ardından üzerlerinde rengi atmış ahşap ilan panoları bulunan kulübelerle çevrili bir meydana ulaştılar.
Bu ne böyle?
Bir grup asker bu soruyu soran adamın görüş alanını açmak için kenara çekildi. Sorunun sahibi hiç kuşkusuz Faustin Munya Sezay'dı. Adam üstünde bira şişeleri ve haritaların bulunduğu dört ayaklı bir sıpanın üzerine oturtulmuş masa işlevi gören tahta bir levhanın, yani savaş karargahının, arkasında ayakta duruyordu. Mephisto işini bilen bir adama benziyordu, kısa ve tıknazdı. Üstünde atlet, altında eşofman vardı. Parmakları altın yüzüklerle doluydu. Boynunda kemikten ya da kabuktan fetişler asılıydı. Kükürt rengi gözler, suratta yara izleri, yaşını tahmin etmek zordu, ancak 50'lerinde olmalıydı. Bu da ona burada bir ölümsüzlük havası veriyordu. Çevresindekilerin yaş ortalaması 20'nin üstünde değildi. Mephisto ölülerin ruhunun tam tersi bir fiziğe sahipti. Tutsi uzun boylu ve inceydi, o ise endi ve bodurdu. YKÖC'nin liderinin suratı bir mızrak ucu gibi sivriydi. Faustin'in ise çekiçle dövülmüş, saçı andıran yuvarlak bir kafası vardı. İlki ovada büyümüş, ikincisi ise bir delikten çıkmış gibiydi. Her ikisi de kendi kavimlerinin en kötü örnekleriydi. Ervan sessizliğin ve düşmanca bir ortamın içinden geçerek yürümeye devam ediyordu. Faustin'in arasında sadece birkaç metre kalmıştı. Kimse onun silahını almamıştı. Barışçıl niyetini göstermek için namluyu aşağıya doğru tutuyordu.
''Ne istiyor Muzungu?''
Kötü Fransızca heceleri bölerek telaffuz eden bir aksan. Bu konuda Tutsilerin liderinden çok farklıydı. ''Sana sorular sormaya geldim.'' Faustin hayranlık dolu bir ıslık çaldı. Gözleri o denli kanlıydı ki bir rozbif suyunun içinde yüzüyormuş gibi görünüyordu.
''Gazeteci misin?''
''Hayır, polis, Paris'te.''
''Bu çok iyi.''
Kalın sesi bir beton mikseri gibi gürültülü çıkıyordu. ''Karşı kıyıdan geliyorum.'' diye devam etti Ervan kararlı bir şekilde. ''Buraya gelmek için canımı birçok kez tehlikeye attım. Şimdi cevaplar istiyorum.''
''Neyle
ilgili?'' ''Site Radios, Cathy Fontana'nın ölümü.'' Adamın kahkahalarla gülmesini bekliyordu. Ancak kara iblis şaşkınlık içinde kaşlarını çattı. Vampir gözlerinde bir ışık yanmıştı.
Sen Morvan'ın oğlu musun?
Bir kaos ortamının göbeğinde bile babasına benzerliği inandırıcılığının en mükemmel güvencesiydi.
Büyük oğlu, Lontano'da doğdum.
Mephisto'nun dudaklarına alaycı bir gülümseme yayıldı. Savaş lordunun iki önemli becerisi vardı. Kıvrak zeka ve uyum yeteneği.
Sana neden cevap vereyim ki?
Ervan salvo ile valizini işaret etti. Ölülerin ruhunun parası nedeniyle onu sana getirdik.
Tutsi öldü.
Onun mirasını diyelim o zaman.
Faustin kahkahayı bastı, hemen peşinden ağaç tepelerinden maymunların yaygaraları duyuldu.
Bu kardeşim, gerçekten sen...
Birden sustu, gökyüzünde bir helikopter sesi duyuldu.
Pontoazo diye mırıldandı Ervan.
Yaptığı yardım çağrısını neredeyse unutmuştu. Gelen alet bir kurtarma helikopterine benzemiyordu. Makineli tüfeklerle ve füze atarlarla donatılmış helikopter başka bir denklemi gündeme getiriyordu. %100 öldürme, %0 kurtarma. Baştan aşağı silahlarla donatılmış bir Apache helikopteri.
''Beyaz enki ile'' diye bağırdı Mephisto kafasını yukarı kaldırarak.
45'liğini Ervan'a doğrulttu. Son anda geri çekilen Ervan salvonun arkasına gizlendi. İlk mermi Banya Mulengi'nin göğsüne isabet etti. Adamları da Faustin'e uydu ve bel hizasında tuttukları keleşleriyle ateş etmeye başladılar. Salvo ve valizi birbirlerinden ayrı düştü. Ervan tüfeğini sarı mayanın koltuk altına yerleştirdi ve hedef gözetmeden tetiğe bastı. Aynı anda helikopter açıklığı bir çamur gayzerine dönüştürerek mermi yağdırmaya başladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Salvo'nun valizi açıldı ve barut kokan havaya binlerce dolar saçıldı. Bir anda Apache'nin yağdırdığı mermileri aldırmadan Hutular paraları toplamak için atıldılar. Ervan geriye doğru çekildi ve Salvo'nun yere düşmesine müsaade etti. Bir yandan da önünde sergilenen gösteriyi hayretler içinde izliyordu. Dolarların, turbanın ve kendi kanlarının içinde yerde sürünen askerler, madenci köyünün labirentine doğru var gücüyle kaçan Faustin Munya Seza.
70. Bölüm. Ervan onun peşinden derme çatma kulübelerden ve barakalardan oluşan labirentin içine daldı. Görünürde ne asker ne yerli ne de bir yaralı vardı. Sadece araba lastikleriyle, plastik torbalarla, molozlarla, mermi kovanlarıyla dolu kanalizasyonu andıran dar sokaklar. Mephisto çöplüğündeki bir sıçan gibi sokaklarda koşuyordu. Aslında onunla birlikte iki sıçan ediyordu.
''Takes two to tango'' diyordu şarkı.
Dipnot: tango yapmak için iki kişi gerekir.
AK-47'si hala Ervan'ın elindeydi ve sırt çantasının koşusunun ritmine uyum sağladığını hissediyordu. Güven verici bir temas, iridyum, pasaport, dosya.
Faustin diye aykırdı, ancak helikopterin gürültüsü peşlerini bırakmıyordu.
Pontoazo'nun onu kurtarmaya bizzat geldiğine ikna olmuştu. Sadece tek bir korkusu vardı. Kanadalı'nın peşinde olduğu Hutu komutanını öldürmesi.
Faustin!
Silah sesleri pervanelerin omurtusuna karışıyordu. Monusco komutanı Mephisto'yu öldürmeye kararlıydı. Ölülerin ruhunun ölümünün ardından çatışmaların başka topraklara sıçramasını engellemenin en iyi yolu buydu.
Faust!
Duvarların arasında vınlayan bir mermi daha. Ervan kendini bir kulübenin içine attı. Mephisto'nun hayatta kalabilmek için tek bir şansı olduğunu anlaması gerekiyordu. Eğer Ervan onu yakalarsa hayatı kurtulacaktı. Pontoazo onu kurtarmaya geldiği adamın yaralanma riskini göze alamazdı. Fransız gizlendiği yerden çıktı ve yeniden kurşun yağmuruna maruz kaldı. Nişancının böyle ateş etmeyi nereden öğrendiğini düşündü. Faustin'den hiç iz yoktu. Henüz üç adım atmamıştı ki yeni bir yaylım ateşi çevresini yakıp yıktı. Yere atladı ve arkasına baktı. Karaltılar kazamattan kazamata zikzaklar çizerek ilerliyorlardı. Lanet olsun, sen gördüğün sadık kulları onun peşine düşmüşlerdi. Ervan peş peşe birkaç el ateş etti, ayağa kalktı, yeni bir sokağa daldı. Faustin hala yoktu. Tam önünde çöken bir barakadan son anda kurtuldu, içgüdüsel olarak sağa saptı. Molozların üstünden atladı ve atletli iblisi görme umuduyla hızlandı. Gökyüzünden yeniden yaydım ateşi açıldı. Ya Montusco askerlerinin gözlüğe ihtiyaçları vardı ya da doğrudan onu hedef alıyorlardı.
Yeniden kaçtı. Her yönden gelen mermiler, dumana boğulmuş mahalle, barutun pis kokusu. Bu tür ortamlara alışıktı. Ancak bu kez küçük bir fark vardı. Bir tuzağa çekildiği duygusu. Yan tarafına doğru yuvarlandı, saç çatılı bir kulübeye sığındı. Sığındığı yeri kalbura çeviren, toprağa bir hamur gibi kaldıran mermiler onu takip ediyordu. Bu kez kuşkusu kalmadı, hedef kendisiydi. Neden? Bir çıkış bulmaya çalıştı. Kapıda oldukça pahalı bir karşılama töreni vardı. Tüfeğini sıkı sıkı tutarak geri çekildi, uyuşmuş gibiydi. Çok geçmeden saklandığı yeri bulacaklardı. Buradan çıkmalıydı, buradan. Bir patlama herkesin aynı fikirde olduğunu gösterdi. Ervan bir alçı duvarı delip geçti. Bir toz dumanının içinde ayağa kalktı. Afallamıştı. Kimin ateş ettiğini bilmiyordu. Havadakiler mi yoksa yerdekiler mi? Ancak hepsi onu öldürmek istiyordu. Yeni bir yol, daha ziyade araba lastiklerinden, bezden ve dallardan yapılmış bir çardak. Birkaç saniyeliğine güvendeydi. Mutluluk asla tek başına gelmezdi. Mephisto 50 metre uzakta görüş alanının içindeydi. "Faustin!" diye bağırdı. Cevap olarak iki el silah sesi duydu. "Bekle beni!" Yukarıdan atılan mermilerden, aşağıdan ateşlenen silahlardan, her yanda patlayan bombalardan sakınarak, dar sokaklarda zikzaklar çizerek hızla koşmaya başladı. Mephisto ortadan yok olmuştu. Hutular bir uçtan diğer uca Svahili dilinde birbirlerine sesleniyorlardı. Ervan hiçbir şey anlamıyordu ama beyaz adamı öldürünün edebi çevirisinden uzak olmamalıydı. Üzerlerinde helikopterin palalarının gölgesi dev bir yaban arısı gibi onları takip ediyordu. "Faustin!" diye körlemesine yeniden bağırdı. "Seninle konuşmam gerekiyor." Abes seslenmeler. Ona şimdi nasıl bir pazarlık önerebilirdi? Bütün bu gürültü patırtının gerçek hedefi olan adam ona nasıl bir koruma teklifinde bulunabilirdi? Kurtarılması gereken biriyken neden öldürülmesi gereken bir adama dönüşmüştü anlayamıyordu. Mephisto sağ tarafında yeniden belirdi, sırtı ter içindeydi. Ervan hemen o yöne doğru döndü, bir tahta yığınına çarptı, sendeledi ve bir avuç Hutu'yla karşılaştı. İçlerinden birinin roket atarı, diğer ikisinin keleşi vardı. Dördüncü Hutu ise bir sniper tüfeği taşıyordu. Ona doğru çevrilmiş bu silahlar gerçekten gülünç bir görüntü arz ediyordu. Bir çizgi roman karesi. Ama Ervan dizlerinin üstüne çöktü, yenilmişti. Elleriyle yüzünü kapattı. Kendi hıçkırıklarını duyduğu sırada kulakları sağır eden bir uğultu her şeyi önüne katıp sürükledi. Kafasını kaldırdı ve dönüş manevrasını tamamlamış helikopteri, ağır makineleri, pilotu ve motive haldeki nişancıyı gördü. Ayrıca kokpitte zırhlı camın ardında oturan Pontuazo'nun sarışın maymun suratını fark etti. Eş zamanlı iki patlama meydana geldi. Biri yerde, diğeri havada. Bu patlamalarda iki aşamada gerçekleşmişti. Önce beyaz bir top, ardından çarpmayla birlikte kırmızı alevler. Patlamaların yakıcı esintisi Ervan'ı bir kez daha geriye doğru fırlattı. Kafasını kaldırdığında cehennemin kapıları açılmıştı. Roket atardı Hutu püskürme halindeki bir kraterin yanında sendelerken uzakta helikopter yavaş yavaş düşüyordu. Silahlar aynı anda ateşlenmişti. Roket atarlı adam Apache'ye nişan aldığı sırada helikopter çoktan füzesini fırlatmıştı. Ervan alevlerden uzaklaşmak için yerde süründü. Helikopterin yükünün patlamasından korkuyordu. Kerosenle ıslanmış köy alevler içinde kalmıştı. Küçük gri hücreleri tek bir kelimeye odaklanmıştı. Nehir. Alev dalgaları onu ele geçirmeden önce nehre ulaşmalıydı. Daha geniş bir yol, sonra bir başkası, çamur içindeydi. Gömleğinin yakasıyla ağzını kapatmıştı. O golemdi, Prag deviydi. İnsanlar tarafından büyü ve tılsımlarla kilden oluşturulmuş heykeldi. Biraz daha hızlanmaya çalıştığı sırada arkadan Mephisto'yu gördü. Onun 100 metre önünde ortaya çıkmıştı. Son bir gayret. Amacı onu yakalamak değil, sadece takip etmekti. O Hutu, Lualaba'nın nerede olduğunu biliyordu. Bu şekilde saniyelerce ya da asırlarca ayaklarını sürüye sürüye ilerlediler. Faustin bir kez bile dönüp arkasına bakmadı. Birden hiç kuşkusuz içgüdüsel bir davranışla Hutu arkasına döndü. Ervan da hemen durdu. Siyah adamın arkasında nehir görünüyordu. Dingin ve çamurlu, yangını umursamayan nehir. Mephisto tetiğe basmak için çoktan kolunu doğrultmuştu. Sadece bir klik sesi duyuldu. Şarjör boş, enayi. Refleks olarak Hutu kemerini yokladı. Ancak Ervan tüfeğini ona doğrultmuştu. At silahını Faustin. Beliki tereddüt etmeden silahını yere fırlattı ve oyunu durdurmak için baş parmağını kaldıran bir çocuk gibi kollarını havaya kaldırdı. Gerçek diye bağırdı Ervan. Soluk soluğaydı. Sonra savaşına geri dönebilirsin.
Hangi gerçek?
Hutu'nun da nefesi kesilmişti. Ama kan ve külle kaplanmış yüzüyle hala her türlü şeyi göğüsleyebileceğini göstermek istercesine bağırıyordu. Sonuçta doğduğu günden beri bu onun işiydi.
30 Nisan gecesi dedi Ervan ıslıklı bir sesle. Site radios.
Alevler etrafında ölümcül bir çember oluşturuyordu. Yanmakta olan evlerden çığlıklar yükseliyordu. Yaralılar canlı canlı yanıyordu. Nehrin üstünde bile alev almış yağ birikintileri piraguaların çevresine yayılıyor ve onları tutuşturuyor. Kökleri ve tekneleri kemik misali çatırdatarak yakıyordu.
''Tam babanın oğlusun'' dedi siyahi, soluk soluğa kalmıştı. ''Sen?''
Mermi şah damarlarını delip geçti, boynunun iki yanından da kan fışkırdı. Elleriyle boğazını tutarak yüzüstü toprağın üstüne düştü. Fırtına gökyüzünü deldi. Bulutlar rüzgarın içinde bir inci perdesi gibi dalgalanan ince bir yağmur tükürmeye başladı. Ervan şoka girmişti, hiç kımıldamıyordu. Bir motor gürültüsü duyuldu. Alevlerin arasından bir tekne belirdi. Teknenin üstünde kurşun geçirmez yeleği ve elinde sniper tüfeğiyle Morvan duruyordu.
''Eğer soracak soruların varsa'' diye bağırdı oğluna doğru. ''Onları sorman gereken kişi benim.''
28. ayının sonu. Sayfa 299.